Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine Hatıralar programından sizlere hitap ediyoruz. Ve programa başlamadan evvel hepinize, radyo çalışanları ve programa emeği geçen arkadaşlarımız adına en derin ve en samimi sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Değerli dinleyiciler, 1789 yılı Temmuz'un sonlarına doğru bir gün Paris'te Etat Genero denilen Millet Meclisi'nin başkanı kürsüsünde doğrularak şöyle dedi. Bir milletvekilimizin yerinde bir teklifi var. Yaz günlerinin en sıcak saatlerini içinde çalışarak geçirdiğimiz bu salon çok dar. Üstelik sıraları da çok rahatsız. Günde 12 hatta 14 saat omuz omuza celseleri takip etmek hepimiz için tahammülü zor bir eziyet haline alıyor. İşte milletvekili arkadaşımız kendi sorumluluğu altında bu sıraları daha genişletmeyi, daha rahat oturulabilir hale getirmeyi teklif ediyor. Teklif sayın milletvekillerinin oylarına sunulur. Meclis başkanının bahsini ettiği milletvekili adı tarihe kafa kesme makinesinin kaşifi olarak geçen, hatta bu korkunç alete adını veren Doktor Giyotin'den başkası değildi. Hayatı boyunca insanların rahat etmesi için çırpınan, insanların rahat ve huzur içinde yaşamaları için geceli gündüzü çalışan Doktor Giyotin. 1738 yılında Fransa'nın Saint şehrinde doğmuş Ignace Giyotin. Birçok bakımdan örnek bir insan, müşfik bir doktordu. Hastaları elinden geldiği kadar tedavi etmeye çalışır, olmazsa onları teselli eder, dertlerine derman bulmaya, yaralarını sarmaya gayret ederdi. İşte Fransa İhtilali'nin ilk günlerinde milletvekili arkadaşlarının rahatını düşünen Doktor Giyotin, insanlar her yerde, her zaman rahat etmeli, rahat çalışmalı, hatta ölürken bile rahat ölmelidir derdi. Evet, yalnız yaşadıkları müddetçe değil, ölürken bile insanlar rahat etmeliydi. Değerli dinleyiciler, Fransız İhtilali sayısız denilebilecek kadar çok insanın hayatına mal oluyordu. Hemen her gün yüzlerce kişi idama mahkum ediliyor. Bu cezaların infaz şekli herkesten çok Doktor Giyotin'e dokunuyordu. Çünkü bunlar da insandı ve her insan gibi eziyet çekmeden ölmeye hakları vardı. Ölüme mahkum edilen kimse eğer asilse başının kılıç veya baltayla uçurulması adet haline gelmişti. Bunlardan birini seçmek mahkuma verilen bir haktı. Krala karşı suç işleyenler ise tekerlek denilen, tekerleğe benzer bir aletin üzerine yatırılır. Bunun üzerinde kemikleri kırıldıktan sonra can çekişir halde alınıp dar ağacında asılırdı. Daha kötüsü, diri diri yakılmak veya ellerine ayaklarına dört at bağlanıp çekilerek parçalatılmakta birer ceza türüydü. Bütün bu infazlar sırasında zavallıların çektiği acı anlatmakla tarif edilecek gibi değildi. Celladın daha öldürücü darbeyi indirmesinden önce mahkumların korkudan dehşetten öldüğü çok görülmüştü. Bir defasında yeni doğan çocuğunu öldürüp gömen 22 yaşında bir genç kadın idam edilecekti. Suçlu ortaya getirildiği zaman etrafı müthiş bir kalabalıkla çevrilmişti. Cellat 3 aydan beri bilinmeyen bir hastalıktan muzdaripti ve her tarafı titriyordu. Maneviyatını kuvvetlendirmek için o sabah kiliseye gidip dua etmişti ama yine de yüzü bembeyazdı. Titreyen sesiyle şayet ilk vuruşta genç kadının başını kopartamayacak olursa halktan kendisini hoş görmelerini istedi. Sonra kılıcını kaldırdı, bütün hızıyla zavallının başına indirdi. Fakat eli titremiş, kılıç zavallı kadının çenesini parçalayarak yere saplanmıştı. Halktan bağrışmalar yükseldi. Cellat titreyerek, "Bu işi yapamayacağım, kurbanımın yerine ben ölmek istiyorum," dedi. Fakat o sırada kalabalığın arasından fırlayan bir kadın kılıcı yerden kaptığı gibi cellada verdi. Bu celladın karısıydı. Adam kılıcı yeniden eline aldı. Kaldırıp bir daha vurdu. Bu sefer de eli titremiş, kılıç zavallı kadının omuzunu parçalamış, her yer kan içinde kalmıştı. Yeniden yuh sesleri yükseldi. Yeniden taşlar atılmaya başlandı. Celladın karısı kocasının başaramayacağını anlayınca yerde müthiş bir ızdırapla kıvranan kadının işini kendisi tekmeleyerek bitirmeye çalıştı. Fakat çok uzun sürecek bir işti bu. Olmayınca kadını boğazına bir ip sarıp yerde sürüdü. Sonra da kocaman bir makasla başını gövdesinden ayırmaya çalıştı. Halkın galeyanı son haddini bulmuştu. Ortalık bir anda karıştı. Yerde can çekişen zavallıyı öldürdükten başka cellat da karısını da parçalamaları göz açıp kapayıncaya kadar oldu bitti. İşte değerli dinleyiciler, bu ve bunun gibi yüzlerce idam cezasının infazı esnasında cereyan edenler, Doktor Guillotin'e ölümde de eşitlik düşüncesini aşılıyordu. Asilzadeler, zenginler, fakirler, köylüler hiç olmazsa ölümde eşit olmalıydılar. Bunun için öyle bir çare bulmalıydı ki, ölecek olan mümkün olduğu kadar az acı çeksin. Bir rivayete göre Doktor Guillotin, adını tarihe geçiren ölüm makinesi fikrini bir tesadüf neticesinde bir panayır dönüşü bulmuştu. Doktor, karısıyla beraber bir panayırdaki kukla oyununa gitmişti. Orada, oyun icabı kuklalardan birinin başı, kendi kendisine inen bir bıçak altında kesiliyordu. İşte, Doktor Guillotin, panayır dönüşü yolda yürürken, sonradan Guillotin adı verilen kafa kesme makinesinin esasını bulmuştu. Aradan henüz birkaç gün geçmişti ki Doktor Guillotin mecliste konuştu. Her kim olursa olsun, idama mahkum edilmişse, şu veya bu şekilde öldürülmemeli. İnfaz bir makinenin yardımıyla yerine getirilmelidir. Bu da ancak yukarıdan yıldırım hızıyla düşen keskin bir bıçakla olabilir. Baş birden vücuttan ayrılacak, kan fışkıracak, böylece her şey bir anda olup bitecektir. Doktor Guillotin'i çekemeyenler onunla açıktan açığa alay etmekten geri kalmadılar değerli dinleyiciler. Bir doktorun insanları öldürmek için makina teklif etmesi üzerinde duruyorlar, doktoru gözden düşürmek için onun doktorluktan ne kadar uzak bir kimse olduğunu söylüyorlardı. Fakat bütün bunlar hiçbir fayda vermedi. 3 Mayıs 1791 tarihli bir kanunla bütün idam mahkumlarının başlarının bir makineyle kesilerek öldürüleceği ilan edildi. Mahkumların başı vücutlarından makinayla ayrılacaktı. Ama nasıl? İdamların infazında kılıç kullanılması hem ustalık isteyen bir işti, hem de bazı mahsurları vardı. Kılıcın her zaman bilenmesi gerekiyordu. Aynı anda birkaç kişinin birden idam edilmesi gerekince, suçlu sayısı kadar da bu işe elverişli kılıç bulundurmak gerekliydi. Üstelik çok sayıda mahkumun kılıçla idamı sırasında etrafa yayılan kan, oradakileri dehşet içinde bırakıyor, halkın her an galeyana gelmesinden korkuluyordu. Kaldı ki bu, bir idam olmaktan çıkıyor, bir katliam, bir işkence halini alıyordu. Doktor Guillotin derhal işe girişti. Daha önceden Panayır'da gördüğü ve daha evvel İtalya, İskoçya ve daha başka bazı yerlerde kullanılan kafa kesme makinalarından ilham alarak bir kroki çizdi. Bu, üzerinde mahkumun yüzü koyun yatırılacağı bir tahta ile başının üzerinde iki direk arasında asılı duran bir bıçaktan ibaretti. Bıçak serbest bırakılınca bütün ağırlığıyla aşağıya inecek, mahkumun başını bir anda koparacaktı. Bıçak ne kadar yüksekten inerse o kadar kolaylıkla kesecekti. Artık bütün iş bu planı tatbik ederek makineyi yapacak adamı bulmaya kalmıştı. Değerli dinleyiciler, Doktor Guillotin ilk olarak idam sehpalarının ve benzeri aletlerin yapıcısı meşhur marangoz Guédon'a başvurdu. Guédon teklifi kabul edip bu makinelerin yapımını üzerine aldıysa da bir müddet sonra iki eli yanında kaldı. Çünkü işe girişince hem verilen parayı az bulmuş hem de bu işte çalışacak işçileri teminde zorluklarla karşılaşmıştı. O sırada ortaya Tobias Schmidt adında bir Alman çıktı. Tobias Schmidt bir piyano imalatçısıydı. Fakat daima yenilikler peşinde koşan müteşebbis bir adamdı. Tobias Schmidt bir yanda dalgıç aletleri, öte yanda garip piyanoların bulunduğu atölyesinde ilk kafa kesme makinesini yapmaya başladı. Kendisine verilen plana sadık kalıyordu. Nihayet günün birinde makinenin yapılması sona erdi. Sıra tecrübe edilmesine gelmişti. İlk olarak birkaç koyun alındı, tahtaya yatırılarak başları uçuruldu. Görünüşe göre makinenin aksayan hiçbir tarafı yoktu. Bundan sonra sıra makinenin insanlar üzerinde denenmesine geldi. Bicêtre Hastanesi avlusuna taşınan makinede 3 tane kadavranın başı vuruldu. Hastane başhekimiyle bizzat Doktor Guillotin cesetleri muayene ettiler. İlk iki cesette mükemmelen işleyen bıçak, üçüncü cesedin başını epey zorlukla kesmişti. Thank you. Değerli dinleyiciler, bir rivayete göre bu aksaklığı gideren bizzat Kral 16. Louis oldu. Kralın böyle bir kafa kesme makinesinin denemelerinin yapıldığından haberi vardı. Aksaklığı duyunca iki doktoru saraya çağırttı. Kendisine makinenin şemasını çizmelerini istedi. Kral 16. Louis boş zamanlarında çilingirlikle ve saat tamirciliğiyle uğraşırdı. Bundan zevk alırdı. Onun için hem eli hem de gözü bu gibi şeylere yatkındı. Daha ilk bakışta bütün mesele dedi, bıçağın keskin yüzünün yarım ay biçiminde olmasında dedi. İyi kesmesi için bıçağın keskin yüzü bir üçgenin kenarı gibi eğik olmalıdır dedi. O şekilde de yapıldı. Yalnız ne garip tecellidir ki aradan 9 ay geçmeden kral başını böyle bir giyotin bıçağının altında kaybedecekti. Değerli dinleyiciler, eskiden İtalyanların mannaya dedikleri bu kafa kesme aletine Fransızlar önce Louison veya Louisette adını verdiler. Daha sonra da giyotin demeye başladılar. Yapılışının 10. günüydü 1792 yılında Nicolas Jean Pelletier adında bir haydut giyotine idam edildi. Birkaç gün sonra bir kadını katleden 3 asker cezalarını başları kesilmek suretiyle çektiler. Fakat ihtilalin alevlenmesiyle idamların çoğalması neticesinde giyotinin bıçağı durmamacasına kalkıp inmeye başladı. Giyotinle idam edilen ilk siyasi mahkum Louis David de Colenon oldu. Artık Fransa karışmış, herkes akıbetinden endişe etmeye başlamıştı. Her yerde, hatta ölümde bile insanların rahatını, iyiliğini düşünen Doktor Giyotin Paris'ten kaçarak Kuzey ordusunda cerrah olarak çalışmaya başlamıştı. Yaraları sarıyor, kangren olmuş bacakları kesiyor. Keşfettiği makinede Paris'te yüzlerce, binlerce kimsenin başını koparırken o insanların hayatını kurtarmaya çalışıyordu. Değerli dinleyiciler, Doktor Giyotin sessiz sedasız bir hayat sürüyor, hastalarından başka hiçbir şeyle meşgul olmuyordu. Tedaviye gelenler arasında adını bu korkunç ölüm makinesine veren bir doktora canlarını emanet etmekten korkup çekinenler de yok değildi. Ama ne olursa olsun hastalar hazakatini bildikleri için ona güveniyorlar, ondan şifa umuyorlardı. Böylece aradan aylar geçti değerli dinleyiciler. Yeni rejimin ilk yıllarında Doktor Giyotin'in adı pek duyulmadı. Ama bir gün kanunlara aykırı bazı vesikaları imza ettiği iddiasıyla Doktor Giyotin'i tevkif ettiler. Fakat birkaç hafta sonra suçsuz olduğu anlaşıldığı için serbest bırakıldı. Doktorun kendi keşfi olan makinede idam edildiğine dair rivayetler vardır ama bunun bir vesikası yoktur. Üstelik doktor bu tarihten sonra uzun yıllar çiçek hastalığının tedavisiyle uğraştı. Bu arada Paris'te Montparnasse'da bir klinik açarak halka çiçek hastalığına karşı aşılama kampanyasına girişti. 1814 yılında Napolyon yenilip de müttefik orduları Paris'e girerken 76 yaşındaki Doktor Giyotin son nefesini vermek üzereydi. Kazak askerleri şehre çok yaklaşmış olmasına rağmen kendisine muhteşem bir cenaze merasimi yapıldı. Değerli dinleyiciler, 1844 yılının sıcak bir Haziran gününe dönüyoruz. Yüzbaşı Jack Hayes, Nueces Kanyon'un serin gölgeliğini görünce gülümsüyor. Çıktıkları keşif seyahati oldukça yorucu geçmiş. Beraberinde 14 kişilik bir grup var, adım atacak halde değil. Yüzbaşı Hayes bir ağaç kümesinin altında mola verdi. Bu sırada çavuş Noh Sherry de yakındaki bir ağaca tırmanarak ağacın dalları arasında gördüğü arı kovanından bal toplamaya başladı. Texas o yıllarda müstakil bir cumhuriyetti. Meksika'dan ayrılalı 8 sene olmuştu ve Birleşik Devletlere katılmak için büyük bir umut besliyordu. Texas halkı daha çok doğudan göç etmiş insanlardan meydana geliyordu. Ne de olsa Amerika Birleşik Devletleri ile birleşme istemeleri en tabii haklarıydı. Ne var ki o yıllarda Texas'ın geniş ovalarında at koşturup da etrafa dehşet saçan korkunç bir kızılderili kavmi vardı. Comancheler. Yüzbaşı Jack Hayes'in bağlı bulunduğu Ranger'lar, o devirde at polisten ve ordudan ayrı bir nevi atlı muhafız teşkilatı, az mevcutlarına rağmen Comanche'lerin çocuk kaçırma ve katliamlarıyla mücadeleye çalışıyorlardı. İşte Nueces nehrinde konaklayan Ranger'lar o bölgedeki bir hadiseyi tahkikten dönen bir gruptu. Ve asıl vazifeleri Kızılderililerle savaşmaktan çok yakınlarda ne miktarda Comanche bulunduğunu anlamaktı. Bu durumu tespit ettikten sonra San Antonio Kalesi'ne dönüp kumandana rapor verecekler. Böylece o bölgedeki Comanche'lerin imhası yoluna gidilecekti. Yalnız küçük gruplar halinde dolaşan Ranger'lar her zaman büyük bir başarı sağlayamıyorlardı. Çünkü Kızılderililer büyük gruplar halinde onları tuzağa düşürüyorlardı. O zamanın ateşli silahları da pek iptidaiydi. Tüfekler bir defa ateşlendi mi tekrar barut doldurmak icap ediyordu. Bu müddet içinde de Kızılderililer oklarla taarruz etme imkanını buluyorlardı. Ranger'lar buna karşı iki kısma ayrılıyorlar. Bir grup ateş ederken diğer grupta silahına barut dolduruyordu. Yalnız ne var ki Yüzbaşı Hayes ve adamları o gün yepyeni bir silah taşıyorlardı yanlarında. Bu silah Comanche'ler için tamamıyla meçhuldü. Bununla beraber Ranger'lar içinde de bu silaha biraz şüpheyle bakanlar vardı. Ne de olsa pek denenip gücü ekseriyetçe kabul edilmemişti. Yalnız Yüzbaşı Hayes ve Sam Walker yeni silaha büyük bir itimatla bakıyorlardı. Ranger'lar dinlene dursun ağacın üzerine çıkmış olan çavuş Noh Sherry bağırarak aşağı atladı. Yüzbaşım, binlerce Comanche üzerimize doğru geliyorlar diye haykırdı. Yüzbaşı uzun yol yorgunluğundan henüz kurtulamamıştı. Bunu duyunca birden yerinden fırladı. Çabuk atları eğerleyin, tüfeklerinizi ateşe hazırlayın. Yalnız iyice yaklaşmadan ateş yok dedi. Uzaklardaki toz bulutu büyük bir hızla yaklaşıyordu. 200 kişi kadar vardı Comanche'ler. Vahşi çığlıklar atarak eğersiz atlarını Ranger'lara doğru sürüyorlardı. Çavuş Cherry tüfeğini doğrulturken ümitsizce başını salladı. Pek şansımız yok galiba. Bizden 5 misli daha kalabalıklar dedi. Ötekiler yüzbaşıya döndü. Ne bekliyoruz daha? Vakit varken kaçsak bari diyorlardı. Yüzbaşı Hayes soğuk kanlılığını kaybetmemişti. At bin kumandasını da vermiyordu. Tüfeğini hazırlarken acele yok çocuklar dedi. Hele iyice yaklaşsınlar daha isabetli ateş edebiliriz. Bu bilinen bir emirdi. Ateş ederken tabii iyi nişan almak şarttı. Gene de 14 kişinin kendilerinden 5 misli çok bir düşmana karşı koyması oldukça zordu. Ranger'larda disiplin çok kuvvetli olduğu için bütün tehlikelere rağmen verilen emre itaatleri itirazsızdı. Ranger'lar tüfeklerini Kızılderililere doğru çevirdiler, beklemeye başladılar. Comanche'ler iyice yaklaşmışlardı artık. Ranger'lar ateş edince ön safta saldıran Comanche'ler atlarından yere yıkıldı. İlk ateş fena sayılmazdı. Bu arada arka taraftaki Comanche'ler ok atıyorlardı. Ranger'lar tüfeklerine barut koyuyorlardı ki yüzbaşı birden belindeki yeni silahı çekti. Ötekiler de öyle yaptılar. Sonra Kızılderilileri iyice nişanlayarak ateşe başladılar. Bu anda Kızılderilileri şaşkına çeviren bir şey oldu. Ranger'ların elindeki yeni silah aralıksız ateş edebiliyordu. Durdurup tekrar doldurmaya lüzum yoktu. Yerliler birden paniğe kapıldılar. Sonra gerisin geriye kaçmaya başladılar. yüzbaşı Komançilerin kaçtığını görünce "Çabuk kovalayın onları!" diye bağırdı. "Bir an bile fırsat vermeyin!" dedi. Kızılderilileri şaşkına çeviren silah bir eksen etrafında dönen ufak top gibi bir silindirdi. Bu, bugün herkes tarafından bilinen toplu tabancanın ilk şekliydi. ...1844 yılının haziranında vukua gelen bu hadiseden sonra Teksaslılar düşmanlarını rahatça yenecek bir silaha kavuştuklarını anlamışlardı değerli dinleyiciler. White Newell kasabasında Eli Whitney'in büyük bir silah fabrikası vardı. O zamanlar ordunun silah ihtiyacını bu fabrika temin ediyordu. 1846 yılının Ekim'inde bir gün garip bir yabancı genç Whitney'in karşısına dikildi. Kısa boylu, şişman, gür siyah sakallı ve kıvırcık sık saçlı bir adamdı. Mağrur bir tavırla elindeki tahta bir modeli masanın üzerine koydu. "Bunu yapabilir misiniz?" diye sordu. Ve sonra hızla ilave etti. "Bundan bana binlerce lazım. Bir hükümet işi bu. Savaşta kullanacaklarmış. Zaten bu silahı beğeninceye kadar bir hayli de zaman geçti. Yüzbaşı Walker pek memnun kalmış. Hatta Teksas bölgesinde daha adeta dehşet saçıyormuş." dedi. Genç Whitney tahta modeli evirip çevirdi. "Evet," dedi, "bunu duymuştum. Peki kim aldı bunun patentini?" diye sordu. Sakallı adam mağrur bir tavırla "ben aldım," diye cevap verdi. "İsmim Samuel Colt'tur. Bu modeli de kafamdan yaptım. Diğerlerinden biraz daha gelişmiştir. Bunun bir başka şeklini Sam Walker yapmıştı. Kendisi Yüzbaşı Hayes'in Ranger alayındadır. Bakın, bu 6 fişek atar, eski modelleri ise 5'liydi," dedi. Genç Whitney elini uzatarak "sizinle tanıştığıma memnun oldum Bay Colt," dedi. "Bizim fabrikada bu silahı imal edebileceğimizi umuyorum." Hartford şehrinde dünyaya gelen Samuel Colt'un babası tekstil mühendisiydi. Ufak bir pamuklu dokuma ve boya fabrikası vardı. Küçük Samuel'in de belki makinalara karşı alaka duyması babasının fabrikasında gördüğü aletlerden ileri geliyordu. Zaman zaman fabrikada tecrübeler yapardı. Bunların bazıları başarılı olurdu ama ara sıra patlayıcı madde kullandığı zaman bir aksilik olur, elindeki aletler havaya uçardı. 1829 yılında gene böyle bir aksilik neticesinde biriyle tanıştı. Elisha Root. Haziran ayında bir gün genç Samuel bir tecrübe yapmaya karar vermişti. O zaman daha 15 yaşındaydı. Bir beyanname bastırıp dağıttı. Ve 4 Temmuz günü Weirpont'ta yeni bir keşfini deneyeceğini ilan etti. O gün şehrin bazı meraklıları geldiler ama bir aksilik oldu. Barutun patlaması neticesi yerdeki çamurlar etrafa dağıldı. Genç Samuel kızgın davetlilerden kendisini güç kurtardı. İşte o gün Elisha Root'la karşılaştı. Samuel'in mekanik sahadaki kabiliyeti Elisha Root'un alakasını çekmişti. Ona yardım vaat etti. "İstersen," dedi, "sana mekaniğe ait temel bilgileri öğretirim. Bu arada teknik resimden de anlamalısın," dedi. Samuel Colt buna çok memnun oldu. Bir zaman bilgi ve tecrübesini arttırdı. Ancak beklenmeyen hadiseler genç Samuel'in hayatını değiştiriverdi. Annesi ölmüş, babası tekrar evlenmişti. Üvey annesi onu istemeyince babası Samuel'i Amherst'e yolladı. Ne var ki denemelerini burada da devam eden Samuel yine yanlış bir hesap yüzünden kasabalıları telaşlandırınca Amherst halkı onu kasabadan kovdu. babası oğlunun barutla yaptığı tecrübelerden artık bıkmıştı. Cebine 150 dolar kadar bir para koyarak onu tanıdığı bir kaptanın yanına verdi. Gemi Boston'dan Kalküta arasına sefer yapıyordu. Tabii o zamanlar bu seyahat en azından bir yıl sürerdi. Genç Samuel bu uzun seyahatinde çok merak ettiği bir konuyu uzun uzun düşünme fırsatını buldu. Daha Whitneyville'deyken kulağına çalınmıştı. Bazı silah yapıcıları barutu bir hazne içine koyuyor ve bu ufak hazneleri bir silindirin etrafına yerleştirerek ara vermeksizin bunları ateşliyorlardı. Bu belki de toplu tabancanın ilk şekliydi. 1832 yılında ilkbaharda babasının yanına dönünce ona yaptığı modellerden bahsetti. Babası Christopher Colt biraz alakadar oldu. Paraca yardım ederek oğlunun keşfettiği aleti geliştirmesine çalıştı. Artık Samuel kendisini Dr. Colt diye tanıtıyordu. Bu arada bir gaz elde etti. Bu gazın güldürücü bir etkisi vardı. Bununla da biraz para kazandı. 1836 yılına doğru Samuel birçok keşfi olan bir insandı ve elinde bir hayli de patent vardı. Yalnız o devirlerde keşfettiği modelleri tam manasıyla sanayiye tatbik etmek mümkün olamıyordu. Önce gelişmiş bir fabrika yoktu. Fabrikalar modern işletmecilik ölçülerine göre kurulmamışlardı ve modelleri pek yavaş imal ediyorlardı. Bu da onun hem pahalı hem de herkes tarafından kullanılmasına engel olacak bir sebepti. ...1842 yılında bazı firmalar Samuel'in elinde bulunan patentleri kendisine vermesi için onu iknaya çalışıyorlardı değerli dinleyiciler. Bununla beraber hiçbir firmanın Samuel Colt'un istediği adette toplu tabanca modelini yapmaya teknik kapasitesi müsait değildi. Gerek Colt'un 6 fişek alan modeli, gerekse Sam Walker'ın 5 fişekli modeli ancak 5 yılda 5000 adet yapılabilmişti. Bu toplu tabancalar Florida'da Seminole adlı Kızılderili kabilesine karşı kullanılmıştı. Bir kısmı da Texas'ta Ranger'lar tarafından Comanche kabilesinin imhasında denenmişti. Hele Texas'taki başarılı tecrübe neticesi Texaslılar toplu altı patlar tabancanın hayat memat silahı olduğuna iyice inanmışlardı. 1845 yılında Texas Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı. Artık bu iltihaktan sonra Meksika ile arasında şiddetli bir anlaşmazlık da baş gösterdi. Birleşik Hükümet Başkanı General Zachary Taylor'ı Meksika'ya yolladı. General Taylor sınırda vukuğa gelen hadiseleri önleyecekti. Ama bir yıl içinde baş gösteren anlaşmazlık giderilmediği gibi aksine gittikçe de arttı. Artık vaziyetin diplomatik yollardan çözümü imkansız hale gelmiş Meksika Harbi kaçınılmaz bir hal almıştı. Sam Walker bu sırada hükümeti ikna ederek orduda Samuel Colt'un yeni geliştirdiği altı patlar toplu tabancayı kullanmasını kabul ettirdi. Colt'a 1000 adet silah sipariş verildi. Buna karşılık kendisine 28 bin dolar ödenecekti. İşte genç Eli Whitney'in karşısına dikilip de ondan seri olarak elindeki modelden yapmasını isteyen Samuel Colt, böylesine mücadeleli bir hayat geçirmişti. Eli Whitney'in firmasında bu silahları istediği gibi imal ettireceğine inanıyordu. Genç Whitney'in fabrikası da o zamanın modern işletmecilik ölçülerine göre kurulmuştu. Gene de 1000 tanelik sipariş bittikten sonra Samuel Colt, Whitney ile yaptığı ortaklığını feshetti. Daha ileriki yıllarda yazdığı bir yazıda Whitney'in fabrikasında yapılan silahların istenen nitelikte olmadığını ifade etmiştir. 1847 yılında Hartford'a giderek kendisi bir fabrika kurdu. Artık Samuel Colt'un şöhreti her tarafa yayılıyordu. Hartford'daki fabrikası diğer silah imal eden fabrikalardan daha kaliteli ve seri silah yapıyordu. Ancak 2 yıl sonra 1849 yılında Connecticut'taki Collins şirketiyle anlaşmanın kendi çalışması için daha verimli olacağını düşündü. Oraya gitti ve bir ortaklık kurdu. Şimdi Colt'un toplu 6 patlar tabancası daha da gelişmiş ve çok aranan bir silah haline gelmişti. 1857 yılına doğru Hartford'daki Colt silah fabrikası iyice genişlemiş, devrin en modern kuruluşu haline almıştı. O zamanlar yayınlanan United States Magazine adlı bir dergide kitle istihsalinin en başarılı bir örneği olarak gösteriliyordu. Colt, Amerikan İç Harbi'nin ikinci yılında, 1862 yılında öldü. Ve Elisha Root, Hartford'daki Colt silah fabrikasının başkanı oldu. Bugün dünyaca tanınmış Colt tabancalarının geçirdiği safa, belki insanoğlu için pek de önemli sayılmadığı gibi, toplu tabancanın kaşifi bazı kimseler tarafından iyi bir şekilde de anılmaz. Ama ne olursa olsun, Samuel Colt'un azim ve inadı, insanlığa yepyeni bir silah kazandırdı. Silah yapımındaki buluşları ise, modern silah işletmeciliğinin ilk temelleri olarak kabul edilmektedir. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta da Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.